İnceleme videolarımız Intel i7 8700K'lı Asus ROG Maximus 10 Hero anakart ve Asus GTX 1080 Ti Strix ekran kartlı test sistemimizde işleniyor. Asus'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Burak Şolt.
Bu videomuzda Burak'la beraber LG G7 ThinQ'yu inceleyeceğiz. ThinQ takısı ise yapay zeka vurgusunu yapıyor. Kamera kısmında bazı yapay zeka özellikleri var ki şu anda son dönemde çıkan tüm telefonlarda artık standart haline aldı. Hızlıca teknik özelliklerini görüntüleyelim. LG G7 bir amiral gemiden ne bekliyorsanız aslında içerisinde barındıran sunan bir telefon. Pil kısmında biraz böyle gözler daha büyük bir batarya arıyor.
Aslında şimdi G serisine bakarsak G5'te 2800 mAh'di. Çok eskiye gitmiyorum ama G5'te 2800 mAh'di. Sonra G6'ya geçtiler. 3300 oldu. G7'ye geldiler. Tekrar 3000 oldu. Tekrar bir düşüşe geçti batarya kapasitesinde. Tabii daha verimli işlemciden söz konusu. Hani bazı şeyler de var. Verimlilik var işin içerisinde ama yani batarya kapasitesine geriye gitmek niyeydi ben çözemedim.
Şimdi bir de 4 GB bellek görüyoruz. Artık insanlar bir amiral gemisi, tepe model, iyi bir marka dendiği zaman da 6 GB, 8 GB bellekleri görmek istiyorlar. Çünkü artık bunlar cep telefonları endüstrisinde gördüğümüz, alışa geldiğimiz şeyler oldu üst modellerde. Şimdi ThinQ dedik, yapay zeka dedik. Bu kısma zaten kamera kısmında bol bol değineceğiz. İlk olarak ben telefonun tasarımsal özelliklerinden başlamak istiyorum. Telefona genel olarak şöyle önden baktığınızda son dönemde piyasaya çıkan diğer 10 telefondan 9'u gibi çentikli bir tasarıma sahip.
Evet.
Çentik var, alt tarafta da belli bir boşluk var. Yani alt tarafta da tamamen çerçevesiz bir tasarım yok. Tam çerçevesiz bir tasarım demek zor gerçekten. Sağdan soldan çerçeveleri törpülüyorlar, üst taraftan çentik koyuyorlar ama aşağı kısımda ne yazık ki bir boşluk, bir kalın bir kısım görebiliyoruz.
Şöyle, telefon aslında gerçek boyutlarından bahsedelim birebir. 15.3 cm boyunda, 7.2 cm eninde ve 7.9 mm kalınlığında bir telefon. 162 gram da ağırlığında. Ağırlık tarafında da aslında çok önemli bir avantajı var. Benzer boyuttaki rakiplerinden aslında yaklaşık 30 gram hafif. Ve 30 gram demek aslında böyle kağıt üstünde az gibi gözüküyor ama elde gerçekten fark eden bir şey.
Bu telefonu elinize aldığınızda bu telefon tüy gibi bir telefon.
Kesinlikle. Diğer telefonlarında 30 gram dediğim gibi çok önemli bir etken. Ve ekranın kasa oranında ekranın kasaya oranında da %82.6. Yani en iyisi değil. En iyi ekran kasa oranı değil kesinlikle ama hani kenarlarda biraz çerçeve olduğunu hissediyorsunuz. Bu kullanımda belki birazcık daha kolaylaştırır işinizi ama en iyisi değil o konuda.
Başparmak hizasına gelen bir güç butonumuz var bu tarafta. Aynı zamanda bu telefonda enteresan bir tuş var. Google Asistan tuşu var.
Evet. Yani aslında Google Asistan biliyorsunuz şu ortadaki tuşa, home tuşuna bastığımızda bizim açabildiğimiz bir şey. Yani bunun için ekstra bir tuş belirlemek çok mantıklı mı bilmiyorum. Yani Google Asistan'a nasıl olsa burada ulaşabiliyorken ekstra bir tuş. Bunu arada bir yanlışlıkla basabiliyoruz. Google Asistan açabiliyor. Ama iyi ki orada bunu kapamaya izin vermişler. Yani isterseniz kapatabiliyorsunuz ama farklı bir görev atabiliyor musunuz? Hayır.
İşte farklı bir görev atayabilseydik bir anlamı olacaktı fazladan tuşun. Çünkü Google Asistan için yani özellikle Google Asistan için bir tuş dünyanın en gereksiz tuşları arasında telefona çıkken OK Google dediğinizde aktif oluyor. Home tuşuna basılı tuttuğunuzda aktif oluyor. Siz bir de gidiyorsunuz ekstra tuş koyuyorsunuz. Hani bu dünyadaki telefonlar içinde, akıllı telefonlar içinde bir Bixby tuşu dünyanın en gereksiz tuşları arasında yer alıyor.
Evet.
Bir de ne yazık ki LG'nin Google Asistan için koyduğu tuşu burada en gereksiz tuşlar arasına koyabiliriz. Ses açıp kapatma butonlarımız alışılageldik bir şekilde aslında. Biz LG'de nereye alışmıştık daha çok bunlardan? Arka taraftaki parmak izi okuyucunun geldiği yere.
Eskiden biliyorsunuz arkadaydı bu tuşlar. Gerçekten akıllı butonlar diyordu hatta LG ona. Gerçekten akıllılardı. Şimdi sol tarafta bu butonlar ve o erişmeleri de aslında çok zor değil. Yani, orta parmağınıza erişebiliyorsunuz.
Tabii tuttuğunuz ele göre orta parmakla ses tuşuna erişebilirsiniz. Ya da işte diğer elinizi tutuyorsanız baş parmağınızla da yine erişmeniz mümkün. İşaret parmağınızla parmak izi okuyucuya erişiyorsunuz. Parmak izi okuyucu bu sefer fiziksel bir buton görevi görmüyor.
Evet.
Kapasitif bir tuş bu. Üstüne parmağınızı koyduğunuz anda telefon ekranının yandığını görüyorsunuz ki genel olarak başarılı bir parmak izi okuyucu.
Orta hızda çalışıyor. Aynı zamanda yüzde tarama da yapabiliyor. Yani bir iPhone 10'daki veya ne bileyim son zamanlarda incelediğimiz Find X'teki gibi yüzünüze noktacıklar yansıtıp böyle bir projeksiyon sistemiyle çalışmıyor. Ama hani orta hızda çalışıyor ikisi de. İkisi de var mı? Var. Orta hızda çalışıyorlar.
Evet, yüz tarama özelliği de artık diğer bütün telefonlarda olduğu gibi aslında güvensiz yüz tanıma özellikleri arasında yer alıyor ki güvenli diye geçenlerin de çok hızlı bir şekilde kandırılabildiğini gördük. Bence biyometrik taramalar için herhalde en güvenli şu anda hala da parmak izi okuma.
Parmak izi
ne güzel ki bu telefonda da var öyle bir özellik.
Evet.
Şimdi genel olarak üst seviye telefonlarda bir başka alışkanlığımız var bizim. Çok böyle alışa geldik bir özellik. Ne diyeceksiniz? 3.5 milimetrelik ses çeki olmaması. Evet. Yani bunun yerine bir dönüştürücüyle beraber tip C portu üstünden ses erişiyorduk. Bu telefonda en azından öyle bir şey yok. Artık 3.5 milimetrelik ses çekimiz var.
Aynen öyle. SSS Sabre'nin özel bir quad lock'ı var içerisinde. Bu V30 Plus'ta özellikle ben bunu kendim bireysel olarak deneyimlemiştim. Çok başarılıydı. Yani normal bir kulaklığı başka bir telefona takıyorsunuz. Bu telefona takıyorsunuz. Dinamik aralık, maksimum ses, detay ayrımı gerçekten başka boyutlara çıkıyor. Sanki o kulaklık değil gibi. O yüzden DAC gerçekten önemli. Hani jack'ın olmasını geçtik. Bir de DAC'la güçlendirmek bambaşka bir
gerçekten yer. Gerçekten iyi olmuş. Bu telefonu bir yüzeye koyduğunuz zaman o yüzeyin titreşimlerinden de faydalanarak sesin gerçekten kalitesinin arttığını, güçlendiğini hissedebiliyorsunuz. Ama ben ilk kutu açma yaptığımda birçok arkadaşımız haklı olarak şunu söylemiş. Aslında piyasadaki birçok telefonu bir masaya koyduğunda sesin güçlendiğini görebilirsin. Evet. Ama bu telefonda gerçekten biraz daha fazla oluyor bu.
Ya arkasında aslında bir boşluk var. Biz göremiyoruz ama içeride bir ses kanalı var. Uzunca telefonun en uç kısımlarına kadar ulaşan bir ses kanalı var. Ses burada bir titreşime uğruyor. Daha uzun bir ses kanalından geçerek o titreşim arttırılıyor. Siz yüzeye koyduğunuzda koyduğunuz yüzey aslında pasif bir sürücü görevi görmüş oluyor. Bu sefer o cihazın arkasındaki titreşim ki bas seslerde hem kuvvetli hem de o titreşim telefon arkasına yansıyor. Belki kimisini rahatsız edebilir ama pasif olarak, pasif sürücü olarak kullandığı zaman o yüzeyi ses seviyesi gerçekten çok değişiyor ve çok daha tok bir ses geliyor.
Şimdi telefonun fiziksel özelliklerinden bahsederken bir kısmı atlamamak da lazım. Arkasında da önünde de cam olan bir telefon. Yani doğal olarak ön tarafta da cam oluyor. Evet. Bu yüzden arka taraf birazcık parmak izi mıknatısı oldukça fazla topluyor ve kirleniyor. Kılıfla kullanırsanız pek sorun edeceğinizi düşünmüyorum. Aynen. Ama kılıfsız kullanırsanız kutu içeriğinden çıkan temizleme beziyle burayı temizleyerek kurtulabiliyorsunuz. LG en azından bunu düşünmüş. Bence her iki yanında cam olan telefonlarda evet. Bence kutudan öyle bir bez çıkmalı.
Yani kenarları metal, arkası Corning Gorilla Glass 5 ile korunmuş. Hani çizilmeye ve çarpmaya karşı dayanıklı ama siz yine de iyi saklayın telefonunuzu. Çok güvenmeyin o tür şeyleri.
Evet, gerçekten de öyle. Telefonun ekranında OLED bekleyebilirsiniz üst seviye bir LG olduğu için. Evet. Ama bu sefer OLED ekran değil, IPS ekran tercih edilmiş.
6.1 inçlik 3120x1440 çözünürlükte gayet yüksek bir çözünürlüğe sahip. Bir panel DCI-P3 dediğimiz endüstriyel film endüstrisinde kullanılan renk gamutunun %100'ü karşılanıyor. Ve HDR10 destekli, Dolby Vision da destekli. Yani şimdi bütün hepsini bir pakete koyunca gerçekten güzel bir sonuç çıkıyor. O yüzden ben bu telefonu kutusundan çıkardığımda hani AMOLED miymiş, IPS miymiş diye özellikle araştırmadan dedim ki renkler gayet güzel. Yani bakıyorsunuz, dizi film izliyorsunuz, YouTube'dan içerik tüketiyorsunuz, renkler gayet güzel. Siyah derinliği AMOLED veya OLED teknolojisiyle en çok ayıran şeydir IPS'i. Siyahlar da gayet derin. Sadece geceliğin karanlık bir ortamda baktığınızda fark edersiniz ama günlük kullanımda siyahlar gerçekten derin, keyifli bir ekran.
Şimdi ekran 1000 nits parlaklığa çıkabiliyor anlık olarak. Bunun için bir aslında ekran parlaklığını tek tuşla arttırabileceğiniz bir fonksiyon eklenmiş telefona. Mesela diyelim ki çok güneşli bir ortamda grup fotoğrafı çekeceksiniz ama doğal olarak ekranda çok net göremiyorsunuz. Çok güneşli bir ortam. Direkt o uygulama bildirim panelinden erişebileceğiniz tek bir tuşla tıklıyorsunuz ve ekran parlaklığı maksimum düzeye getiriliyor. Evet. Belli bir süre boyunca bu düzeyde kalıyor. Siz işinizi hallediyorsunuz. Eğer siz kendiniz çıkmazsanız da telefon zaten bu moddan kendi kendine çıkıyor. Çünkü hem bataryayı çok yoran evet. Hem de telefonu ısıtan bir durum bu söz konusu. Tabii ki ekranı sürekli olarak maksimum parlaklıkta tutmak her baba yiğidin harcı değil.
Yani zaten içerisindeki bataryadan da bahsettik. 3000 mAh bir batarya, 1000 nit falan çok yorar. Ve şundan da bahsetmek lazım. Normal ışığında da güneş altında size görünürlüğünü sağlıyor. Herhangi bir şekilde hani güneş çok yansıdı, şey yaptı falan diye rahatsız olmuyorsunuz. Bakış açıları da IPS LCD arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok.
Evet, bakış açıları da oldukça önemli. Her ne kadar günümüzde modası geçiyor olsa da VR kaslarla falan kullanıyorken de ekran çözünürlüğünden dolayı özellikle bu evet. Ekranın noktaları çok daha az göreceğinizi net bir şekilde söyleyebiliriz. Gerçekten LG'nin IPS ekranları VR kaslar için bana sorarsanız en iyi ekranlar arasında yer alıyor.
Kesinlikle. Çünkü OLED'de biliyorsunuz kristal dizilim var. Burada daha normal ekranlarda görmeye alışık olduğumuz dikey dizilim var. Böyle olunca o kristalleri görüyorsunuz OLED'de ama burada
görmüyorsunuz. Gerçekten çok net güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Şimdi telefonlarda merak edilen konulardan bir tanesi de çok yoğun bir şekilde aslında kamera performansı.
Evet.
LG'nin özellikle V30'da kullanıcıları çok memnun edemediğini söyleyebiliriz bu konuda. G7'de bayağı bir toparlamış firma.
Yani özellikle ön kamerası V30 Plus'ın çok zayıftı. Hatta giriş seviyesi bir telefonları LG K10. Yani 1000 lira civarında satılıyordu o telefon. o kameranın aynısı V30 Plus'ta kullanılıyordu ve bu açıkçası hoş bir şey değildi. Yani giriş seviyesi bir kamera, üst segment bir telefonda ön kamera olarak kullanılması tamam geniş açıydı, çok geniş açıydı ama yani netlik olarak, dinamik aralık olarak bir şey sunamıyordu. Lakin bu telefonda 8 megapiksel bir öz çekim kameramız var. F1.9 diyaframla geliyor. Otomatik odaklaması yok. Yani o belki sizin için bile eksi olabilir ama beni çok rahatsız etmedi açıkçası. Arkayı çevirdiğimizde arkada bir tane 16 megapiksel, bir tane daha 16 megapiksel kamera var ama aralarındaki fark şu. Birisi geniş açı, birisi normal. Birisi F1.6 yani ana kameramız bir F1.6. İkinci kameramız da F1.9 ve ana kameramız 4K 60 kare saniye video çekebiliyor. Aynı zamanda ön kamerada 1080p video çekebiliyor. Gerçekten güzel.
Şimdi burada güzel olan konu LG geniş açıyı koyuyordu ama bokeh efekti yapamıyordu telefonlarında evet. Çift kamera olmasına rağmen. Artık bokeh efekti de yapabiliyor ve oldukça başarılı bir şekilde hem ön kamerada hem de arka kamerada artık arka tarafın bulanık göründüğü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.
Gerçekten çok net fotoğraflar çekiyor. Şu avantajı var. Şimdi 16 megapiksel demek bu sensör boyutunda piksellerin mikron bazında daha küçük olması gerekiyor. 1 mikronluk pikseller var. Rakiplerinde 12 megapiksel F1.4 mikronluk pikseller var. Bu neye sebep oluyor? Onlar düşük ışıkta daha başarılılar ama bu telefonla 12 megapiksel bir sensörü yayına getirip çektiğinizde güneş, iyi bir güneş ışığıyla veya ne bileyim bir stüdyo ışığıyla çok daha net fotoğraflar çekebiliyor. Düşük ışığa geldiğinizde de yani belki afalar zannediyorsunuz mikronları daha küçük daha az ışık alıyor diye ama noise engellemesi çok iyi çalışıyor. Ekranda bakıyorsunuz hani netlikte belki 12 megapiksellik daha büyük mikronlu pikselli kamera kadar iyi değil ama noise engellemede gerçekten çok iyi çıkarıyor. Hiç noise görmüyorsunuz. Bu konuda V30 Plus'a göre hani G7 bambaşka bir durumda.
Evet, kamera konusunda gerçekten kullanıcısını fazlasıyla tatmin edecek telefonlardan bir tanesi olmuş. Bir de şunu söyleyeyim. Telefon o kadar hafif ki genel kullanımda fotoğraf çekerken vesaire de bu konu da bence önemli bir konu.
Kesinlikle.
Bu. Hafif olması. İstediğiniz şekilde tutabiliyorsunuz. Tek elle tutarken de sizi zorlayan bir telefon değil. Uzun süre tutup bir şey video çekecekseniz. Çift elle tutarken zaten fazlasıyla rahat. Bu konuda G7'de çok çok iyi bir işçilik ortaya koymuş. Evet pil biraz küçük kalmış. Belki telefon daha hafif daha ince olabilsin diye. Ama normal standart telefonlardan bu telefona geçtiğinizde ya bileğim yorulmuyor. Sanki hiçbir şey tutmuyormuş gibi hissediyorum falan diyorsunuz.
Çok
o kadar
daha portatif. Yani çok daha böyle tek elle kullanılısı, otobüste, bir toplu taşımada tek elinizle hani arama geldi. Kimi telefon büyük oluyor ya. Tek elle çıkarması gerçekten zor oluyor. Kullanması zor oluyor. Bununla tek elle ekranın çok büyük bir kısmına hakim olabiliyorsunuz. Kamera tarafında OIS performansından da yani optik sabitlemesinden de bahsetmek lazım. Rakipleri kadar iyi değil. Yani S9, S9 Plus, iPhone 10 onlar kadar başarılı değil. Ama iş görüyor mu? İşi görüyor. Ön kamerada da EIS var. Elektronik olarak sabitliyor. Açı biraz küçülüyor ama yine işi görüyor. O yüzden genel kamera paketi olarak iPhone 10, S9 Plus, Note 8, Note 9 bunlarla gerçekten başa baş bir rekabet ortaya koyabilecek başarımda.
Şimdi LG dediğimizde arayüz konusunda aslında sürekli olarak bir rafine bazı ufak değişiklikler yapılıyor ama hızlı çalışan kullanıcıların sevdiği güzel bir arayüze sahiptir firma. Bu G2'den beri aslında bana sorarsanız LG kullanıcıların evet gerçekten arayüzümüz oldukça hızlı diyeceği ortak olarak savunacakları bir konu. G7'de de oldukça hızlı bir arayüze sahibiz. Çok pratik, çok iyi çalışıyor ve hani gündelik kullanımınızda herhangi bir şekilde telefonun takıldığını, hıçkırdığını görmüyorsunuz. Snapdragon 845 tabii burada çok önemli etkenlerden kesinlikle bir tanesi. Tepe model telefonları gerçekten tepe modellere yakışır bir şekilde çalışan bir işlem gücüne de sahip.
Android 8.0 ile beraber geliyor. 9'un geleceği onaylandı LG tarafından.
Ama yani kutudan 8.1 çıksaydı tabii bu tarafta daha avantajlı olurdu.
Yani 8.1 çıkan rakipleri var sonuçta. O yüzden 8 olarak çıkması ilk etapta bir eksiği gibi gözükebilir ama sonrasında 9 çıkacağı en azından onaylandı. 2 tane büyük güncelleme de alacaktır büyük ihtimalle telefon. Arayüzü gerçekten ben günlük olarak kullandım. Her şeyimi yükledim. Spotify kütüphanemi de yükledim. Bütün galerimi, WhatsApp'taki bütün galerimi her şeyimi yükledim. Günlük bir telefon haline getirdiğimde hiçbir şekilde takılmayan, çıkırmayan bir telefon. Orada Snapdragon 845 hakkında söyleyebileceğim tek bir şey var. Bu Snapdragon 845 termal açıdan biraz sıkıntıya uğramış gibi gözüküyor. Çünkü Antutu sentetik bir test arkadaşlar. Ne kadar hani ölçüt olarak alıyorsunuz bilmiyorum ama bu telefonda 230.000, 240.000 civarı puan alırken bizim geçtiğimiz zamanlarda incelediğimiz Oppo Find X'te bu aynı Yonga yine Snapdragon 845 280.000 puan civarı alıyor. Yani termal açıdan telefon belli zamanlarda ısıya bağlı olarak hız düşüşüne uğrayabiliyor. PUBG oynuyorsunuz. PUBG gerçekten akıcı çalışıyor telefonda. Ama 15 dakikayı geçtikten sonra 20 dakikalara gelince hızlı bir şekilde hız düşmeye başladığını görüyorsunuz.
Evet, incelik ve hafiflik için birazcık termal bütçede kısıntıya gidilmiş. Evet. İşlemci çok yorulursa, çok uzun süre yük altında kalırsa size bu ısıyı direkt hissettirmemek adına biraz işlem gücünden feragat ediyor.
Yani kimi telefon ateş topuna dönür, bu yani ateş topuna dönmedi ama hızını büyük ölçüde azalttı. Hani bu oyunda ne kadar etkiliyor sizi hissediyorsunuz yavaşladı.
Şimdi ateş topuna dönmüyor çünkü LG'nin bu konuda bazı kötü tecrübeleri var. İşte ekranın arkadan sararmaya başlaması, işlemcinin çıkmasını, pilin bazı şekillerde zarar görmesi. Böyle ince bir yapıda işlemci hızının agresif bir şekilde düşürülerek soğumanın aslında sağlanması kullanıcı tarafında iyi bir şey ama tabii ki PUBG gibi bir oyunda, özellikle çok popüler bir oyunda, çok bu kadar popüler, hızlı ısınıp performansın düşüyor olması da biraz düşündürücü orada.
Yani keşke...
Yani 845'i zaten nerede kullanacağım?
845 çünkü artık bütün telefonlar arayüzde seri. Yani eskiden de arayüzün işte menüde takılması, donması. 845 hatta 800'lerden bu yana.
Evet, doğru.
Snapdragon 800'lerden bu yana hem oyunlarda hem arayüzde, oyunlarda belki şu anki kadar değil tabii ama arayüzde zaten bu sıkıntılar aşılmıştı. Bu telefonda da öyle bir sıkıntı yok ama oyunda kullanacağınız zaman işte biraz ısıya bağlı bir hız düşüğüyle karşılaşabiliyorsunuz.
Videonun sonuna doğru geldiğimizde aslında en önemli konulardan bir tanesini de cevaplamak lazım. 3000 mAh batarya ne kadar yetiyor?
Şimdi 7.9 mm'de 3000 mAh batarya. 3000 mAh batarya G2'den bu yana LG'nin çok benimsediği bir batarya kapasitesi. G2 3000, G3 3000, G4 3000, G5'te modüler yapı vesilesiyle 2800, G6'da 3300, G7'ye geldiğimizde ise yine 3000. Yani aslında bir adım yine geriye adım attılar. Yani bu telefonu ince tutmak, daha hafif tutmak için yapılmış bir şey ama benim söylediğim hep bir şey var. Telefon birazcık daha kalın olsun, sıkıntı değil. Piyasada bir sürü kalın telefon var. Birazcık daha bataryası büyük olsun. Yani 3600-3700 mAh batarya görmek mesela bu telefonda gerçekten çok daha memnun ederdi. Ve gün içerisinde kullanımla, yani işte sabahleyin şarjdan aldınız, akşama kadar kullanıyorsunuz bu telefonu diyelim, 5 saat civarı bir ekran süresi elde edebildim. Dışarıda otomatik ekran ışığıyla ve hücresel veriyle yaptığım kullanım bu.
Şimdi 28 saat prizden uzak kalınan bir süreçte elde edilen bir 5 saat ekran süresi bu. Hı-hı. Eğer siz daha kısa süreler prizden uzak kalıyorsanız, mesela 12 saatlik 10 saatlik döngülerde daha uzun süre bir ekran açık kalma süresi de elde edebilirsiniz. Açık söylemek gerekirse beni şaşırttı.
Yani aslında şöyle, çoğu incelemede, çoğu mercide işte gün içerisinde sıkıntı yaşadığına dair şeyler var. Herhalde için içerisinde birazcık da oyun var, GPS var. Ben gün içerisinde GPS'i çok kullanmıyorum. Yani birkaç yer arayacağım zaman baktığım bir şeydir. Ama otomatik ekran ışığı sürekli açıktır. Güneş altında bulunurum. Telefon güneşten de ısınır. Ekran da ışığını sonuna kadar açar. Bu tür kullanımlar yapıyorum. Hani oyun yok ama. Belki de buradaki kritik faktör bu.
Evet, önemli olan bir konu bu. Bu da oyundan oyuna yine fark edecek bir durum söz konusu var. Bazı oyunlar çok fazla yoruyor sistemi, bazı oyunlarsa sadece ekran açık kalma süresi kadar etkiliyor gerçekten. Evet. Sistemi o kadar fazla yormuyor. Videonun sonunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. LG G7 ThinQ, LG'nin şu ana kadar ürettiği amiral gemileri içerisinde en iyisi olmuş diyebiliriz.
Yani şöyle bir durum var. Çıkış fiyatından da, lansman fiyatından da şu anki fiyatına karşılaştırma yapınca şu an piyasada hani farklı sitelerde bulabiliyorsunuz ürünü ama 3800, 3900, 4000 işte o civarlara kadar geriledi aslında fiyatı. Şimdi fiyat olarak da baktığımızda rakiplerine kıyasla zaten LG kendi içerisinde telefonu iyi bir noktaya getirmiş. Şu anda hani mesela ben bu telefonu test telefonu sonuçta test ediyoruz. Bizim günlük telefonlarımız var. Hani test telefonu kullanırken bazen şey oluyor, diyoruz ki ya kendi telefonuma dönebilsem.
Gitse de şu süreç telefona dönsem diyorsunuz.
Ya bunu isteyebiliyorsunuz ama ben bu telefonu aldım. Günlük telefonum olarak kullanmaya devam edebilirdim. Yani içime sindi telefon her şeyle beraber. Ve 30 Plus'ta ön kamerası içime sinmemişti. Birkaç paneliyle alakalı, polet paneliyle alakalı bir şeyler içime sinmemişti. Şimdi güzel IPS bir LCD ekran var. İşte bataryası yine günü çıkaracak seviyede. Performansı iyi. Snapdragon 845'in bazı, tamam orada ısıyla alakalı sıkıntıları var. İnceliği ve hafifliği dolayısıyla yapılmış fedakarlıklar diyebiliriz.
Ama telefon o kadar hafif ki gerçekten. Yani değer diyorsunuz.
Evet.
Eğer oyun oynayan biri değilseniz fazlasıyla işinizi görecek.
Gün içerisinde işinizi görecektir kesinlikle. Ve rakipleriyle karşılaştırdığımızda S9, S9 Plus, işte Note 8, Note 9. Bunlara gittiğinizde yani aradaki fiyat farkı 1000 liraya kadar uzayabiliyor. O yüzden 1000 lira daha uygun bir fiyata daha taşınabilir. Performansı yerinde, güzel kamerası. Fotoğraf çekebilen, sosyal medyada paylaşım yaparken hiç hani bu fotoğraf kötü çıkmış ya başka telefon olsaydı iyi çekerdi demeden sonuç alabileceğiniz bir telefon olmuş.
Evet, burada videomuzun sonuna geldik. LG G8 Thinq'yu değerlendirdik sizler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.